Yuhanna dünya sistemi hakkında daha kesin bir açıklama yaparak 1. Yuhanna 2. bölüm 16. ayette şöyle der. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. Yuhanna burada dünyada olan 3 şeyi sıralamaktadır. Bunlar yalnız bize değil şeytanın Havva ve Rab İsa Mesih'e de yönelttiği tehlikelerdir. Hatırlarsanız Yaratılış 3. bölüm 6. ayet ile Matta 4. bölüm 1 ila 11. ayetlerde şeytan yine bu 3 şeyden bahseder. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım. Birincisi nedir? Bedenin tutkuları. Bunlar doğal benliğin tutkularıdır. Havva cennette Aden bahçesinde şeytan tarafından denendiği zaman yemek için ağaçtaki yasak meyvenin iyi olduğunu gördü. Kutsal kitap açgözlülüğü ve bedenin diğer birçok günahını kınamaktadır. Birçok şey bedene hoş gelir. Bugün hem toplulukta hem de dış dünyada cinsellik çok fazla vurgulanmaktadır. Neden? Çünkü şeytan doğal benliğin tutkularına saldırır. Rab İsa'yı da doğal benliğin tutkularına göre ayartmaya girişti ama başaramadı. Matta 4. bölüm 2. ve 3. ayetlerde İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi diyor. Rab İsa bunu yapabilirdi. Taşları ekmek yapabilirdi ama o yapmadı. Unutmayalım ki İsa fiziksel yapısı açısından bizim gibi bir bedene sahipti. Ancak günahsızdı. O da bizim gibi bedensel istekler alanında denendi. Biz de deneniyoruz ama denenmekte bir günah yoktur. Asıl günah denenmeye yenilmektir. Aynı ilke hem cinselliğe hem de bedenin diğer arzuları ile ilgili olan alanlara da uygulanabilir. Yuhanna benliğin tutkularından sonra gözlere değinmektedir. Yani gözün tutkuları diye ikinci denenme alanına geçer. İlk anamız Havva ağacın gözlere hoş gelen bir ağaç olduğunu gördü. Şeytanın ayrıca Rab İsa Mesih'e bu dünyanın tüm krallığını göstermiş olduğunu da hatırlayın. Evet, onlar gerçekten de çekici ve şeytanın elinde olan şeylerdir. Bugün dünyanın kontrolünü ele geçirmeye çalışan tanrısız bir felsefe var. Bir gün bizim Deccal Mesih dediğimiz Mesih karşıtı olarak çıkacak ve dünyayı şeytanın adına yönetmek için gerekeni yapacaktır. Evet, içinde yaşadığımız bu dünya tüm gösterişi, parıltısı ve insani başarısıyla çekicidir. Ama şeytanın kontrolü altındadır. Yuhanna doğal benliğin tutkuları ve gözlerin tutkularından söz ettikten sonra üçüncü etkene geçer. Bu da yaşamın gösterişçiliği ya da yaşamın verdiği gururdur. Havva bilgi açısından Tanrı gibi olacağını sinsi yılandan öğrenince ağaca baktı ve onun arzu edilir bir ağaç olduğunu gördü. Başka alanlarda da yaşamın gururu ortaya çıkar. Örneğin birçok insan ailesiyle övünmeyi sever. Onların alçak gönüllü olduklarından değil soylu olduklarından söz eder. Bundan gurur duyar ya da belli bir ırka ait olmakla gururlanır. Bu şekilde övünen birçok ırk var. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan Hitler de Alman halkına yaptığı çağrıyla onların bu gururunu okşamıştır. Yalnız Almanlar değil, herhangi bir ırk bunu yapabilir ve yapmaktadır da. İşte yaşamın verdiği gurur budur. Bu gurur bize başkasından üstün olduğumuzu hissettirir. Dinde bile buna rastlanmaktadır. Kendilerini üstün imanlar olarak gören kişilerle tanıştım. Birisi şöyle dedi. Radyodaki İncil programlarınızı beğeniyorum ve birçok tanıdığım dinliyor. Buna ihtiyaçları da var ama ben dinlemiyorum. Kendisinin çok olgun bir imanlı olduğunu düşünüp buna gereksinim duymamıştı. Elbette konuşma tarzı bile onun imanlı olarak henüz olgunlaşmamış olduğunu göstermekteydi. Şeytan da Rab İsa'yı tapınağın tepesine çıkarıp şöyle dedi. At kendini buradan aşağı. Birçok kişi bunu görecek ve üstün olduğunu onlara göstermiş olacaksın. Çok sayıda insan olduğuna göre herhalde bir şölen zamanıydı. Ancak Rab İsa hiçbir zaman üstünlük gösterisi olsun diye bir mucize yapmadı. Dünya sizi ve beni işte bu üç yolla çekmeye çalışır. Ancak karnınızı doldurmayı, güzellik peşinde koşmayı ve dindar gözükmeyi yaşam amacımız olarak seçersek bu bizi gerçek anlamından tümüyle sapmış bir yaşama götürecektir. Bunlar dünyasal şeylerdir ve ölüme götürür. Tanrı bu tür şeyleri sevmediğinden dolayı bizim de sevmememiz gerekir. Zaten Tanrı bir gün bu dünya sistemini yıkacaktır. Bizim düşmanımız nedir? Dünya, doğal benlik ve kötü olandır. Şeytan Havva ve Rab İsa'yı da aynı şekilde ayartmaya çalıştı. O taktiklerini değiştirmemiştir. Aynı şekilde sizi de beni de ayartmaya çalışır ve biz de zaman zaman bu tuzağa düşüyoruz. 1. Yuhanna 2. bölüm 17. ayette şöyle yazmaktadır. Dünya da dünyasal tutkular da geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Doktor Vernon McGee diyor ki İngiltere'ye gidip Londra Kulesi ve oralardaki birçok şatoyu görmek ve orada gezmek çok hoşuma gidiyor. Birçoğumuzun ataları oradan gelmiştir ancak bu insanlar oldukça vahşi, acımasız, dünyasal kişilerdi. 8. Henry'nin Hamilton şatosunu onu yapmış olan Kardinal Wolsey'den nasıl aldığını hatırlayın. Zavallı yaşlı kardinal ölürken şöyle dedi. Kralıma hizmet ettiğim gibi Tanrı'ma da etseydim bugün burada olmazdım. 8. Henry ne kadar oburdu. Birçok karısı oldu ve birinden bıktığında hemen onun kafası uçurulsun diye Londra kulesine yollardı. Buralara gidip görebilirsiniz. Dünya geçicidir. Londra kulesi ile ilgili olaylar yaşamın verdiği gurur ve doğal benliğin tutkuları ile ilgilidir. Gözlerin tutkularını da içerir çünkü Windsor ve Hamilton şatoları çok güzeldi. Bahçedeki çiçeklerin düzenlenmesi de ünlü mimar Sir Christopher Wren tarafından yapılmıştı. Tüm bu görkemli şeyler de gelip gitti. İngiltere bugün belki 3. derecede bir güç bile değildir. Tüm bunlar ve tutkuları geçip gitmiştir. 8. Henry'nin tutkuları bugün nerede? Mezarlıktaki mezarların birinde mi? Westminster Sarayı'nda gömülü görkemi bir düşünün ve hepsinin nasıl gelip geçtiğini o zaman çok daha iyi göreceğiz. Gençliğimi hatırladığımda yüreğimde o günlerde sahip olduğum enerjiye yeniden sahip olma isteği uyanıyor. Gençliğimde israf ettiğim enerjimi keşke Tanrı için kullanabilseydim. Unutmayalım değerli dostum, dünya geçip gidiyor. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar diyor. Neden sabit, kalıcı ve sonsuza dek sürecek bir şey için çalışmıyorsunuz? 1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayette, "Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz." diyor. Burada çocuklar olarak çevrilen sözcük 12. ayette kullanılan sözcükten biraz farklıdır. Orada şefkati Tanrı'nın ailesinde doğmuş olan yorumları belirtir. Buradaki çocuklar 12 ve 14. ayetlerde de görmüş olduğumuz gibi imanlının hayatında ruhsal deneyimin ilk aşamasını ifade etmektedir. İlk olarak babalar, sonra gençler, sonra da çocuklar geçer. Yuhanna yine burada çocuklardan söz eder. Çocuklar henüz büyümediler, halen bu dünyadan geçmektedirler ve Yuhanna'nın biraz önce sözüne ettiği şeytani ayartma yönteminin 3 aşamasından biriyle sendirip düşme tehlikesi içerisindedirler. İsa'nın ilk gelişi kutsal yasa devrini sona erdirdi ve lütuf yani kayra devrini başlattı. Kutsal söz Yuhanna 1. bölüm 17. ayette diyor ki, "Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi." Şu anda lütuf çağında yaşamaktayız. İsa'nın ikinci gelişi çok başka olacaktır. O zaman iman edip kurtulma fırsatı olmayacak ve bu ikinci gelişle birlikte lütuf devri sona erip yeni bir çağa açılacaktır. İsa Mesih hem bu çağdan hem de gelecek çağdan söz etti. İncil'de bir zamanlar suyla yani tufan ile mahvedilen bir dünya gelecek defa ateşle mahvedilecek olarak kayıtlara geçmiştir. Doğruluğun barınacağı yeni bir gök ve yer yaratılacaktır. Yeni bedenlerimizin olacağı farklı bir düzen kurulacaktır 2. Petrus 3. bölüme göre. Çağın sonundayız diye elçi yazmıştı. Yeryüzünde son günlerimizi yaşıyoruz biliyor musunuz? İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle çağın sonu başlamıştır. İlk Mesih imanlıları bu bilinç içinde o kadar hassas bir yaşam sürdürüyorlardı ki Mesih İsa'nın bugün yarın gelmesini bekliyorlardı. Çoktandır son zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu çağ Tanrı'nın kendi adı için insanları çağırdığı çağdır. Bu dönem boyunca herhangi bir anda şunu söyleyebilirsiniz. Uygun zaman işte şimdidir, bugün. Tanrı'nın sesini duyarsanız yüreklerinizi katılaştırmayın. Bazıları sorabilir, kurtuluş varsa neden hemen olsun? Neden biraz daha beklemeyeyim? Çünkü sevgili dostum yarın sen burada olmayabilirsin. Yarın ben radyodan konuşamaz hale gelebilirim. Bu nedenle sözü yaymam önemlidir ve sizin de işitmeniz önemli. Kurtuluş zamanı şimdidir. Evet, Tanrı sözünü yaymam önemli ve sizin de işitmeniz önemli dedim. Yuhanna bu mektubu yazarken sevindirici haberi duyurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bunu biliyordu çünkü son çağda her şeyin elden gideceğini bilen şeytan işi karıştırmak için elinden geleni yapacaktı. Bu nedenle Yuhanna diyor ki, Mesih düşmanı gelecektir. Duydunuz, şu anda birçok Mesih düşmanı belirmiştir. Son saat olduğunu bundan biliyoruz diyor. Yuhanna'nın gününde birçok Mesih karşıtı vardı. Günümüzde de Mesih karşıtı çoktur. Ancak gelecek olan bir Mesih karşıtı daha var. Mesih karşıtı sözcüğü iki sözcükten türemiştir. Mesih ve onun karşıtı. İşte bu karşıt sözcüğünün iki anlamı bulunur. Bir anlamı bize diyor ki, ben birine karşıt bir tutum almışsam ona karşı geliyorum demektir. İkinci anlamı ise şunu ifade eder. Bir kişinin yerini alan, onu taklit eden, yani birinin yerini alabilecek kadar kendisini o kişiye benzeten birisi. İyi bir kopya gibi bir şeydir bu. O zaman şu soru akla gelebilir. Mesih karşıtı sahte bir Mesih mi olacak yoksa Mesih'in düşmanı mı olacak? Kutsal kitaba göre vurgu nerededir? 1. Yuhanna'da Mesih karşıtı ile ilgili birkaç yer var. Ancak Yuhanna'nın birinci mektubundan da anlaşılacağı gibi hem o günlerde Mesih karşıtları vardı hem de başka bir Mesih karşıtının geleceği beklentisi vardı. Mesih karşıtı gelecektir. Mesih karşıtının özelliği o Mesih'in Tanrı özünden oluşunu reddedecektir. 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayette yazar şöyle diyor. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Evet, 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayette verilen Mesih karşıtının tamamı böyledir. 1. Yuhanna'da vurgu bu noktadadır. İsa Mesih'te şöyle dedi. Hatta 24. bölüm 5. ayet. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. İsa Mesih karşıtı Mesih olduğunu iddia ederek insanları kandıran kişidir. Çağların sonunda hem Mesih'e karşı olan hem de Mesih olduğunu iddia eden kişiler ortaya çıkacaktır. Kutsal kitap bunu Vahiy 13. bölümde açıklar. Orada denizden çıkan canavar ile onu çağıran şeytan vardır. Bu kesinlikle Mesih'e karşı olan siyasi güçtür. Bir de yerden çıkan canavar vardır. Kuzu gibi gözükür ama koyun kılığına girmiş bir kurttur. Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu Mesih gibi gözükmeye çalışır. Dinsel bir yönetici olacaktır. Siyasi yönetici Yahudi olmayan bir ulustan büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun tortusundan çıkacaktır. Dinsel yönetici ise öyle inanıyorum ki Yahudilerden çıkacaktır. Dolayısıyla Mesih karşıtı olarak davranacak iki kişi söz konusu olabilir. Çağın sonunda gelecekler ve her ikisi de Mesih karşıtı olacaktır. Biri Mesih'e karşı, diğeri Mesih'in yerine almaya girişmiş olacaktır. 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayetle bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı der. Bu oldukça ciddi bir ifadedir. Yuhanna bir çeşit ölçek kullanır ve Mesih imanlısı olduğunu söyleyenlerin gerçekte öyle olmadıklarının nasıl ortaya çıktığını bize açıklar. Bu gibi sahte imanlar yerel topluluklara katılıyorlardı. Baba, oğul ve kutsal ruh adında vaftizle olmuşlardı. Rabbin sofrasına katılmışlardı. Ancak Yuhanna bize diyor ki birisi gerçekten Tanrı'nın çocuğu değilse günün birinde gerçekten gerçek rengini gösterecektir. Böyle birisi er geç Tanrı'nın inanlar topluluğunu terk edecektir. Mesih imanlarından ayrılıp geriye şeytanın elinde olan dünya sistemine dönecektir. Bu gibilerin imanlar topluluğunda ortaya çıkacağını yalnız Yuhanna bize bildirmez. Rabbin yakın öğrencilerinden Petrus da 2. mektubunda bir benzetme şeklinde bu gerçeği belirtip 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette şöyle yazar. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Gerçekten iman etmemiş birisi baba Tanrı'nın evine geri dönmüş, dindar olmuş, güzel ve temiz giysilere bürünmüş ama Mesih'in ailesine ait olmamışsa neye yarar? Elçi Petrus'un yıkanmış domuz öyküsünde domuz olduğu için temiz ve pak olan bir babanın evini tam olarak sevemediğini görüyoruz. Şöyle düşünür, kalkıp eski babamın yanına gideceğim. Babası orada çamurun içindedir. Küçük domuz onu görünce bağırır, sıçrar ve sevinçle onun yanına çamura atlar. Neden? Çünkü o bir domuzdur. Bunlar aramızdan çıktılar, bizden değiller. Bu katı ve acımasız görünse de bir gerçektir. Birçokları Mesih imanlısı olduğunu söylerler ama gerçekte böyle değillerdir. İsa Mesih bir keresinde kendini ele verecek olan öğrencisi Yahuda'ya şöyle demişti. Luka 22. bölüm 21. ayet. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İsa bu sözünü öğrencileriyle son akşam yemeğini yerken yani Rabbin sofrası olarak bilinen o ilk ve önemli sofrada söyledi. Bu önemli sofrada hain Yahuda İskariyot vardı. Bu adam 3 yıllık bir süre için diğer öğrencilerle birlikte kalmış, onlarla kaynaşmıştı ama onlardan değildi. Yuhanna'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında şunu okuyoruz. Yuhanna 6. bölüm 70. ayet. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Yahuda seçilenler arasındaydı. Elçi gibi görünüp yaşamış olsa da ve hatta mucize bile yapacak gücü olmuş olsa bile gerçekte öyle değildi. Diğer elçilerle birlikteydi ve onlar onun sahte bir imanlı olduğunu anlayamamışlardı. Yuhanna bugün bize de hitap eden ciddi bir tespitte bulunur. İncil'in Yuhanna parçasının 3. bölümünde geceleyin İsa'ya gelen Nikodim adında dindar bir Yahudi'den söz eder. Rabbi İsa bu dindar adama Yuhanna 3. bölüm 3. ayette şöyle demişti. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yuhanna burada şunu söyler. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değiller. Tanrı'nın gerçek çocukları gibi göründüler ama gerçekte Tanrı çocukları değillerdi. Tabi bu gibileri elekten geçiren Tanrı'nın sözüdür. Bu şu anda her Mesih inanlısını kendisine şu soruyu sormaya teşvik etmelidir. Rab İsa Mesih'in çağrımının ışığında gerçekten kendi günahlarımın farkına vardım mı? Suçumu ve yetersizliğimi görüp Tanrı'ya tövbeyle yaklaştım mı? Kurtuluşum için kendimi yalnızca ve tümüyle ona teslim ettim mi? Yaşamımda Tanrı'ya ait yenilmiş birisi olduğuma dair kanıt var mı? Tanrı'nın sözünü seviyor muyum? İstiyor muyum? O benim için her gün yediğim ekmek gibi önemli mi? İhtiyacını duyduğum ekmek su kadar değerli mi? Kardeşleri seviyor muyum? Ve Rab İsa Mesih'i seviyor muyum? Düşünmemiz gereken ve Tanrı sözünün bizden beklediği noktalar bunlardır. Elçi Paulus Galatyalılara yazdığı mektubunda imanla aklanmayı açıkça belirttikten sonra bakın hangi noktanın altını çiziyor. Galatyalılar 6. bölüm 15. ayet. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Tanrı'nın lütfuyla övünüp şöyle bile diyemezsiniz. Vaftize inanıyorum ya da belli bir topluluğa katılmaya inanmıyorum. Bunlara isterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Asıl önemli olan soru şudur. Gerçekten yeniden doğdunuz mu? Aslında düşünmeniz gereken, iyice araştırmanız talep edilen konu budur. Mesih İsa'da yeni bir yaratılışa sahip misiniz? Elçi Paulus Korint'teki imanlara yazarken onlardan bazılarının sorunlarına hitap etmekteydi. Bu insanlardan bazıları bazı nedenlerden dolayı Tanrı'nın çocukları olmadıkları kanısındaydılar. Elçi Paulus onlara 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette şöyle diyor. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. Tanrı'nın çocuğu olduğumuzu bilmemiz çok ama çok önemlidir. Elçi Paulus Korint'teki imanlara daha önce de bunu yazdı ve onları şöyle uyardı. 1. Korintliler 16. bölüm 13. ayet. Uyanık kalın. İmanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. Dostum, sana sormak istiyorum. İmanlı yaşamın nasıl gidiyor? Gerçekten Tanrı'nın bir çocuğu musun? Yaşamında Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair kanıtlar var mı? Sana günah işleyip işlemediğini sormuyorum. Ancak günah işledikten sonra ne yaptığını soruyorum. Günahta devam ediyor musun? Yoksa o günahtan tövbe edip Rab'be döndün mü? Tanrı'nın çocuğu günah işlediğinde bundan üzüntü duyar. Hatta bazen yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla Tanrı'ya yönelip ondan af diler. Bunu yapmıyorsa, yapamıyorsa ya da yapmak istemiyorsa onun Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair şüphelerim oluşacaktır. Tanrı'nın çocuğu günahtan nefret etmelidir. Ne yazık ki bugün günah hakkında sahip olduğumuz görüş genellikle kutsal kitaba pek uymaz. Korkarım bugün özellikle Batı dünyasında kiliseye üye birçok kişi oradaki beyaz karıncalar gibi aktif olduklarından Tanrı'nın çocuğu olduklarına güvenmemektedirler. Üstelik de ancak beyaz karıncalar kadar etkileri vardır. Birkaç kişiden duyduğum bir öyküyü size aktarmak istiyorum. Yıllar önce büyük bir kentin fakir bir semtinde yaşayan bir fahişe varmış. Bir gün çok hastalanmış ve mezar ötesi yaşam konusunda kendisine ruhsal güvence vermesi için oğlunu bir vaiz bulmaya yollamış. Çocuk epeyce aradıktan sonra gösterişli bir kilise bulmuş, kapıyı çalmış. Kapıyı açan vaiz haylaz yapılı çocuğu görünce ne istiyorsun diye sormuş. Çocuk da annem ölmek üzere. Onu içeri alman için seni çağırmamı söyledi diye cevap vermiş. Vaiz çocuğun anlatış tarzından ilkin kadının sarhoş durumda bir yerde sızıp kaldığını sanmış ve çocuğa git polis çağır onu eve götürsün. Bu gece yağmurlu dışarı çıkmak istemiyorum demiş. Çocuk annem zaten evde sarhoş da değil yatağında ve ölmek üzere bir vaiz istiyorum. Lütfen gelin diye ısrar etmiş. Vaiz biraz duraklayıp düşündükten sonra böyle bir ricayı reddedemeyeceğini hissedince ceketini ve şemsiyesini alarak çocukla birlikte çıkmış. Bayağı bir yürüdükten sonra kaldıkları mahalleye gelmişler. Gıcırtılı basamaklardan çıkıp kadının odasına varmışlar. Yolda pastörün kafasından şöyle düşünceler geçiyormuş. Ona ne diyeceğim? Vaazlarımda söylediklerimi söyleyemem çünkü bu pastör kiliseye gelen kişilerin iyi eğitim görmüş, kültürlü kişiler olduklarını biliyor ve ona göre konuşuyormuş. Bu kadına tuttuğu yoldan dönmesini söylemek de işe yaramayacak çünkü çok geç diye düşünmüş. Bu şekilde ölüm döşeğindeki kadının yanına oturmuş ve o anda annesinin küçükken kendisine okuduğu Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti hatırlamış ve ayeti ona okumuş. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Kadın sözleri duyunca yani benim gibi biri bile yalnızca İsa'ya inanarak kurtulabilir mi diye sormuş. Vaiz şöyle yanıtlamış. Evet, burada öyle diyor. Tanrı çarmıhta ölmek üzere oğlunu verdi. Musa'nın çölde yılanı kaldırışı gibi aynı şekilde insanoğlunun da kaldırılması gerekir. Senin de yapman gereken bu okuduğumdur. Bu kadıncağız ölmeden önce orada Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Bu vaiz öyküyü sonradan anlatmış ve şöyle demiş. O gece yalnız ona değil kendime de ruhsal güvence vermiş oldum. Dostum sen güvence altında mısın? Ona iman edip kurtarıcın olarak kabul ettiğinden emin misin? Bazıları bana yazıp şöyle diyecekler. Sizin bu tür sorular sormaya hakkınız yok. Çünkü uzun süreden beri karar verdik, kiliseye gidiyoruz ya da biz de Tanrı'ya inanıyoruz. Bence kendinizi sınayıp imanınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle bir yoklayıp nerede olduğumuzu görmemizde büyük yarar var. Radyo programlarımız sırasında bir ara muhasebecimiz çok hastalanmıştı ve mali olarak ne durumda olduğumuzu bilemedik. Bir muhasebeci bulduğumuzda durumumuzun hiç de sandığımız gibi iç açıcı olmadığını gördük. Rabbe şükür olsun ki çok geç olmadan bunu fark ettik. Çünkü durumumuzu gözden geçirmişti. Birçok kişinin kendini gözden geçirmeye ihtiyacı var. Gerçekten iman ediyor musunuz? Mesih'e gerçekten inanıyor musunuz? Şöyle diyenler çıkabilir. Siz benim kurtuluş güvencemi sarsmaya çalışıyorsunuz. Ben imanlının güvencesine inandığım gibi imanlı gözükenlerin güvencelerinin sahte olduğuna da inanıyorum. Nasıl bir imanlı olduğunuzu görmek için kendimizi yoklamamız gerekir. Yuhanna bu bölümün başında Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilebileceğimizi ve onunla beraberliğimizin olabileceğini açıkça anlattı. Eğer biz Tanrı'nın çocuklarıysak, onun zayıf, sendeleyen ve sık sık düşen küçük çocukları olsak da bizi günahtan arıtan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in kanı sayesinde onunla beraberliğimiz olabilir. Gökte babanın yanında bizimle olan bir savunucumuz var. Sonra 3. ayetin başında Tanrı'nın sevgi olduğunu gördük. Bu mektubun ana konusu, özü budur. Sevgiden bu mektupta 33 kez söz edilir. Yuhanna sevgili çocukların sevgide yürüyerek birbiriyle beraberliklerinin olabileceğini söylemişti. Başka deyişle çocukların farklı bir yaşama çağrıldıklarını görüp anlamaları gerekir. Onlara yeni bir karakter yapısı verilmiştir. Şimdi artık Tanrı için yaşayabilirler. Yaşamın sınavı itaatkarlıktır. Onun sözüne ve buyruklarına itaat edersek gerçekten yaşama sahip olduğumuzu bilebiliriz. Onun buyruklarından daha fazlasını da yapmaya istekli oluruz o zaman. Yasa ile lütuf arasındaki fark Yuhanna'nın kutsal ruhtan aldığı esinle yazdıklarında açıklanmış durumdadır. Yasa şöyle der. İnsan buyrularını yaparsa yaşar. Ancak lütuf tersini söyler. İnsan ancak sonsuz yaşamı yaşarsa gerekeni yapar. Bu şunu ifade eder. İnsan Tanrı için yaşamaya başlamadan önce Tanrı'dan yaşam almış olmalıdır. Eski yaratılışı ile Tanrı için yaşayamaz. Yasa ile lütuf arasındaki temel fark işte budur. Yasa yap der, lütuf ise inan der. Bu aynı amaca farklı yaklaşımdır. Yasanın işe yaramamış olmasının nedeni çok basittir. Yasa bize yap derken biz onun yap dediğini yapamayız. Yani eski yaratılışla Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden eksik kaldık. Yuhanna gerçek ölçüyü şu şekilde belirtmektedir. Tanrı'nın isteğini yapıyor olmaktan memnun muyum? Onun buyruklarını seviyor muyum? Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, yeni bir yaratılışa da aynı zamanda sahipsiniz demektir ve artık onu hoşnut etmeyi istersiniz. Biri bunu şöyle dile getiriyor. Hoşça kalın eski ortaklarım, size güle güle. Gidemem sizinle birlikte cehenneme. İstediğim İsa Mesih'le yaşamak, onunla gitmek ve konuşmak. Bu şiir basit olabilir ama sözüne ettiğim durumu çok iyi anlatıyor. Tanrı ile ve diğer imanlarla beraberliğiniz var deyip de günahta yaşamaya devam edemezsiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 28. bölüm 13. ayette günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur diyor. Mesih'in kanının bizi tüm günahlardan koruduğunu bilsek de günahta yaşadığımız sürece Tanrı ve diğer imanlarla beraberliğimiz olmayacaktır. Yaşamlarımız Mesih'in sevindirici haberini ve Rabbi yüceltiyorsa bu bizim için diğer bir güvenceyi oluşturur. Tanrı'ya itaat eden bir yaşamınız olmadığı sürece yüreğinizde bir güvence hissedeceğinizi sanmıyorum. Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzu herhangi bir kuşku duymaksızın bilebilirsiniz. Böyle bir güvence gururdan kaynaklanan, küstahça, yüzsüzce, keyfi bir tahmine dayalı ya da kendine aşırı güvenden dolayı ortaya çıkan bir olay değildir. Kendimi aldatıyorum ya da kendi ruhsallığımla övünüyorum gibisinden bir şey de değildir. Aslında iman güvencesi gerçek alçak gönüllülüktür. Kurtulduğumuzu bilmemiz bir mesele, kurtulduğumuzdan emin olmamız başka bir meseledir. Bu ikisine aynı gözle bakamazsınız. Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetlerde şöyle diyor. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Eğer onun koyunlarıysanız onun sesini işiteceksiniz. Böyle bir ortamda kurtulduğunuzu söylemekle övünmüş olmazsınız. Söylediğiniz nedir? Harika bir çobanım var dersiniz. Kendi harikalığınızı ilan etmezsiniz. Bu ne kadar harika bir gerçeği oluşturuyor değil mi Tanrı sözünde?